Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Yeni bir haftada ekonomi raporunda yine sizlerleyiz. Bu haftada önce haftanın ekonomi gündemini hatırlayacağız birlikte. Bunu not et köşesinde önümüzdeki günlerde yapılacak bazı organizasyonların bilgisini sizlerle paylaşacağız. Haber analizde bu hafta döviz piyasasındaki hatta altın fiyatlarındaki dalgalanma ve rekor seviyeleri konuşacağız. Uzman bir konuğumuz önümüzdeki günlerde Merkez Bankası'nın atabileceği olası adımları değerlendirecek. Ekonomi raporunda şimdi gündemde öne çıkanlar var.
Haftanın ekonomi gündemi.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Kurum, Türkiye için büyüme beklentisini, güçlü mali teşviklerin ve ihracattaki toparlanmaya bağlı olarak 2017 için %3.4'ten %6.1'e revize etti. 2018 için beklenen büyüme oranı ise %3.5'ten %4.9'a çıktı. Gıda enflasyonu Kasım ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında arttı. Böylece 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1567 liraya çıktı. Türk İş'in verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise %10.6'lık artışla 5106 liraya yükseldi. Türk İş, bekar bir işçi için yaşam maliyetini aylık net 1949 lira olarak hesapladı. Milyonlarca kişi ilgilendiren torba yasa mecliste kabul edildi. Yeni yasaya göre motorlu taşıt vergileri 1300 cc ve altı araçlar için %15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden %10 artırılacak. Kurumlar vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için %22 olarak uygulanacak. Özel iletişim vergisi de %7,5 olacak. Şans oyunlarıyla yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi %10'dan %20'ye çıkarılacak. Makaronlar da sigara ve diğer tütün mamulleri gibi ÖTV kapsamına alınacak. Gazozlar, limonatalar, nektarlar, enerji içecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden %10 ÖTV alınacak. Mecliste kabul edilen torba yasada asgari ücrete yönelik de bir düzenleme yer alıyor. Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1404 liranın altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalışı telafi etmek amacıyla gelir vergisi kanununa geçici bir madde eklendi. Buna göre Eylül ayından bu yana maaşı düşen asgari ücretlilere 1404 lirayı tamamlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak. 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Cuma günü yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda işçi tarafını Türk İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Asgari ücret halen bekar bir işçi için net 1404 lira olarak uygulanıyor. İngiltere ve Avrupa Birliği arasında devam eden görüşmelerde Brexit faturası konusunda uzlaşmaya yaklaşıldı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne 40 ila 55 milyar euro arasında ödeme yapmayı önerdiği ve teklifin Brüksel'de de memnuniyetle karşılandığı öğrenildi. Öte yandan anlaşmayla ilgili nihai kararın henüz verilmediği belirtiliyor. Amerika Merkez Bankası Fed'in başkan adayı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan onay oturumuna katıldı. Oturumun başına kısa bir sunum yapan Powell, adaylığının onaylanması durumunda Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefine ulaşmaya çalışırken, aynı zamanda bağımsız ve partiler üstü statüsünü korumak için elinden gelen her şeyi yapacağını taahhüt etti. Başkan adayı Powell, bir sonraki toplantımızda faiz arttırmak için gerekli zeminin oluşmakta olduğunu düşünüyorum dedi. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa çıktı. Bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlendi. Verilecek toplam ikramiye tutarı ise 349.2 milyon lira olacak. Tam bilet 60, yarım bilet 30 ve çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.
Haber analiz.
Bugün haber analizde piyasalardaki yüksek tansiyonu konuşacağız. Dolar Türk Lirası geçtiğimiz hafta 4 lira direncini zorladı. sürekli rekor üzerine rekor kırıyor. Euro da aynı şekilde. Gram altında tarihi seviyeleri gördü. Gösterge faiz en yüksek seviyelere ulaştı. Ve Merkez Bankası bir takım adımlar atıyor. Ancak genel kanı Merkez Bankası'nın hamlelerinin yetersiz bulunduğu yönünde. Önümüzdeki hafta 14 Aralık'ta Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bir faiz artırma gelecek mi, gelmeyecek mi? Nasıl adımlar atılacak? Sonrasında Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın bir toplantısı var ve Fed'den gelecek bir faiz artırımı ihtimali de çok yüksek. Tüm bunların ışığında piyasalardaki bu dalgalı süreci ve ne zaman istikrar kazanabileceğine ilişkin analizleri yapacağız bugün. Ve konuğumuz Spin Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Özlem Hanım.
Hoş bulduk, sağ olun.
Son haftalarda sıklıkla konuşuyoruz. Piyasalardaki tansiyon bir türlü düşmüyor. Euro ve dolarda ciddi rekor seviyeleri gördük. Altının gram fiyatı yine tarihi seviyelere kadar çıktı. Tabii ki merak ediliyor, bu rekor seviyelere ulaşmasının sebebi nedir? Yani uluslararası piyasalarda da böyle bir durum mu var? Yoksa Türkiye özellikle bir negatif mi ayrışıyor? Ve bu ayrışmayı sağlayan faktörler nedir? Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle bir genel değerlendirme yapacak olursak.
Tabii genel olarak dünyada doların değer kazandığı bir dönemde değiliz. Tam tersi, dolar endeksinde düşüşler görüyoruz. Dolayısıyla birazcık daha Türkiye'nin nedir sayrıştığı bir konjonktürdeyiz gibi görünüyor. Ha, diğer geçmekte olan ülke kurları üzerinde de dalgalanmalar tabii ki de görülüyor. Özellikle Trump'ın vergi reformuyla ilgili haberler dalgalanmaya neden oluyor. Ama ağırlıklı olarak şu anda daha çok iç politika Türkiye'deki varlık fiyatları üzerinde etkili gibi görünüyor. Bu yüzden de daha iç kaynaklı gibi düşünebiliriz. Gram fiyatı da, altının gram fiyatındaki hareket de. Dünyada altın fiyatları evet hem dalgalanıyor hem de yükseliş gösteriyor dönem dönem, ama şimdiki rekor seviyeler diyelim gram altın fiyatındaki daha çok dolardaki, yani TL dolardaki kurdaki yükseliş nedeniyle gerçekleşiyor.
Peki Özlem Hanım, iç siyaset derken yani yurt içi meselelerden mi, yoksa özellikle dış politikada Türkiye'nin bir takım problemler yaşadığı ülkeler, işte Amerika başta olmak üzere düşünürsek, bu gerilimlerin etkisini mi yaşıyoruz?
Tabii yani bu sadece iç ve dış diye ayırt edemiyoruz bu zarraf hikayesini. Hem iç politika hem de dış politikayı tabii ki de çok ilgilendiriyor. Ve bu dava başladı biliyorsunuz. Evet. Buradaki haber akışı daha da sertleştiriyor hareketleri. Kur üzerindeki hareketleri, keza faiz de aynı şekilde ülke riskini yansıttığı için negatif bir seyir içerisinde, yükseliş seyri içerisinde. Bu yüzden yani tamamen iç politikadır, tamamen dış politikadır demek yanlış buna. Bizim iç politikamızdaki gelişmeler kastetmiyorum, yani hani erken seçim geliyor vesaire demiyorum. Zarrab davası ile ilgili tansiyon hem iç politika anlamında bize risk primi getiriyor, hem de Amerika ile ilişkilerin seyrini sanki belirleyecek, tesis edecek bir yapısı var veya sonucu olacakmış gibi bir beklenti var. Bunlar fiyatlanıyor tabii ki de piyasada. O yüzden de zaten bu davayla ilgili şeyler, geniş gelişmeler konulandırılmadan ve yani hani bir netliğe kavuşmadan pek kur üzerindeki baskının, faiz üzerindeki de aynı şekilde baskının yok olacağını beklemiyorum ben.
Peki geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası birkaç hamle yaptı bu kuru sakinleştirmek için diyelim. Yeterli buluyor musunuz siz bu adımları? Şimdi 14 Aralık'ta da para politikası kurulu toplantısı var. Adım atılacak mı? Faiz yükseltilecek mi? Ya da işte bir örtülü faiz arttırmanın yanı sıra doğrudan bir faiz arttırma gelecek mi gibi, nasıl tedbirler alınabilir gibi soru işaretleri de var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Ben Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını düşünüyorum bu toplantıda. Çünkü kendisine alan yaratmak isteyecektir Merkez Bankası esnek para politikası uygulaması çerçevesinde. Şu anda alanı kalmadı. 12-25 geç likidite penceresi ve tüm likiditeyi 12-25'ten veriyor şu anda. Aldığı en önemli önlem o oldu. Yani artık hani faiz koridorunun üst bandı olan gecelik fonlama maliyetinden fonlama vermiyor. Yani 9.25'ten fonlama vermiyor. Bu yüzden de aslında bir sıkılaştırma yapmış oldu. Nitekim onun yansıması, hani bugünkü kur hareketini kastetmiyorum tabii ki de. Geçen hafta 2.90'dan 3.90'dan altına gelmesi Merkez Bankası'nın kararı sonrasında gerçekleşti. 12.25'ten tamamını vermeye başlamasıyla gerçekleşti. Evet. O yüzden de şimdi daha fazla sıkılaştıracak alanı kalmadı. Ama olaylar da sıkılaştırmasını gerektirebilir önümüzdeki dönemde. Bu yüzden de bir sonraki toplantıda biraz alan yaratmak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Bunu böyle bir acil toplantıyla veya istisnai bir toplantıyla yapmamasının nedeni de bence dava sonucunu veya gidişatını görmek isteyecek toplantı tarihine kadar da olsa. Yani ben muhtemelen kendine alan yaratmak için bir ölçülü bir faiz artışı yapacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın.
Dava sürecini takip edecek diyorsunuz ki bir de beklediği evet. Aslında bir Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplantısı var. O da bir gün önce 13 Aralık'ta kararları açıklanacak. Sonrasında da hemen aha. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısı var. Şimdi Fed'in de zaten etkisi malum. Orada yeni aha. bir başkan adayı var. Onun söylemleri de yine işte dün katıldığı toplantılarda ya da oturumlarda söylemleri de belli. Yine Aralık ayında çok ciddi bir şekilde faiz arttırımı olasılığına yüksek bakılıyor, biliyoruz
tabii,
bunu.
Tabii neredeyse kesin gibi.
Evet, şimdi faiz artırımı da gelirse FED'den biz yurt içi piyasalarında nasıl göreceğiz acaba? Yani Türk lirası karşısında doların durumunu sizce nasıl bir etki olacak?
Faiz artışı şeyde fiyatlanmış vaziyette. Merkez Bankası FED'in faiz artışı yurt içi piyasalarda fiyatlanmış vaziyette.
Evet.
Uluslararası piyasalarda da o şekilde. Dolayısıyla çok çok ekstra bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Faiz artışını, hani Merkez Bankası'nın da beklediği bence FED'den acaba faiz artışı gelecek mi? Veya likiditeyi kısmaya devam edecekler mi olduğunu da hiç zannetmiyorum. Ama tabii ki de şeyi önemli olacak, yani beklentileri nasıl değişti FED üyelerinin, büyüme beklentileri, şey önümüzdeki senenin kaç tane faiz artışı evet. olacağı ile ilgili dust plot dediğimiz grafiğin göstereceği beklentiler. Bunlar tabii ki de önemli olacak Merkez Bankası için. Ancak ben hani FED'in şeyi biraz belli, stratejisi belli, önümüzdeki dönem ne yapacağı belli. O yüzden daha çok hani FED'in kararlarından ziyade dediğim gibi bu davanın seyri Merkez Bankası kararlarını etkileyecek gibi görünüyor.
Evet. Siyasi risklerin yansımasını yaşayacağız diyorsunuz. Peki bu dolar ya da euroda ya da işte altın fiyatlarında, yani bu piyasalardaki işte bu rekor seviyeleri olan tırmanış nerede duracak? Yani durması için ne görmemiz gerekiyor sizce? Yani bu risklerin ortadan kalkması mı lazım tamamen? Ki?
Aynen öyle, yani şey bile olsa bir net, yani bankalara ceza bile gelse davanın hani sonucunun belli olmuş olması önemli bir belirsizliği ortadan kaldıracak. Bence bu da kurun rahatlaması için, en azından durdurmak için yeterli olacaktır. Yani bizim birazcık netleşmeye ihtiyacımız var, öyle veya böyle. Tabii ki de işler hani daha sağlamlayacak anlamına gelmiyor. Evet. Çıkan kararlar sonrasında. Ancak cezanın, hani bankalara ceza gelmesi bekleniyor. Cezanın büyüklüğü veyahut da hiç tahmin etmediğimiz bir yaptırım ancak daha da tansiyon devam etmesine neden olur. Onun dışındaki herhangi bir şey netleşme sağlandığı için şeyi yatıştırır. Buradaki en azından yükselişi durdurur.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Türk lirasının değer kaybettiğini gözlemlediğimiz bu son dönemde bireysel yatırımcı nasıl yönlenmeli ya da hangi yatırım aracını daha cazip, daha güvenilir bulmalı?
Yani hani yatırım tavsiyesini tabii daha portföy yöneticisi arkadaşlara bırakacağım ben, ama şu anda hani ne yapıyorlar dediğimiz zaman birazcık şey hakim, dolarizasyon maalesef ki hakim. Bir de mevduatı daha güvenli liman olarak buluyor. Keza altını da aynı şekilde. Daha çok şimdilerde yine mevduat faizlerinin yüksek seyrini bu tarafta birikime neden olduğunu görüyoruz. Bu şekilde DTH dediğimiz sanıyoruz, sevdiat hesapları da aynı şekilde. Bu yüzden de hani eğer ki hisse senedi piyasalarında işlem yapıyorlarsa veya hani tahvil yatırımcısıysa genel olarak biraz daha herhalde bu enstrümanlarla ilgili temkinli olma ve uzmanlardan görüş alarak hareket etme tavsiyesinde bulunacağım ben. Hisse senedi piyasasında hala yani geri çekilmeler hani bazı kesimler tarafından alış fırsatı olarak değerlendirilebiliyor. Bu mümkün tabii, ama daha korunaklı hisseler, daha konservatif dediğimiz hani büyümesi, stabil temettü getirisi olan hisseler daha çok herhalde burada kişilerin yatırımlarını koruması için tercih edilecektir. Burada hisse senedi analistleri zaten hani evet. şeylerini, değerlemelerini yapıp tavsiyelerini paylaşıyorlar. Bunlara danışarak hareket etmelerini tavsiye edeceğim.
Evet, daha temkinli bir duruş. Evet. Sanırım bu dönem için çok daha iyi. Çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım katılımınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Haber Analiz'de bugün konuğumuz ekonomist Özlem Derici Şengül'dü ve piyasalardaki yüksek tansiyonu, Merkez Bankası'nın atabileceği olası hamleleri konuştuk. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi ajandası.
Sırada ekonomik veri takvimi var. Yurt içinde Kasım ayı enflasyonu izlenecek. Önümüzdeki hafta 4 Aralık'ta aylık ve yıllık tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Sanayi üretme endeksi de önümüzdeki hafta açıklanacak verilerden. Küresel bazda ise gözler Amerikan Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında olacak. Fed Federal Açık Piyasa Komitesi 12-13 Aralık'ta bir araya gelecek.
Bunu not et.
Bunu not etti. Bugün organizasyon ve fuar bilgilerini aktaracağız yine. İş dünyasının liderleri 13-14 Aralık tarihlerinde İstanbul'da Marka Konferansı'nda buluşacak. En güçlü fikir platformlarından Marka Konferansı bu yıl 18. yaşını kutlayacak. Bu yılın teması 18 yaş hali. 1500'den fazla yöneticinin bir araya geleceği Marka 2017 2 gün sürecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi 6-9 Aralık tarihlerinde Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası adı altında düzenleyeceği etkinlikte inovasyon ve girişimcilik dünyasını bir araya getirecek. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinliğe sanayiciler, akademisyenler, teknoloji liderleri, girişimciler, melek yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
Ekonomi Kitaplığı.
Bu hafta ekonomi kitaplığında Outliers, Türkçe'ye çevrilen adıyla çizginin dışındakileri tanıtacağız. Bazı insanlar neden daha başarılı olur? Çok satanlar arasında yer alan Malcolm Gladwell'un kaleme aldığı eserde başarının gerçek hikayesinin zeki ve hırslı olmaktan geçtiği yaklaşımına farklı bir açıdan bakılıyor. Yazar, bazı insanların neden başarılı olduğunu anlamak için bunların çevrelerine daha dikkatli bakmamız gerektiğini iddia ediyor. Mesela aileleri, doğum yerleri ve hatta doğum tarihleri. Gradwell'ün iddiasına göre bir Silikon Vadisi milyarderi olmak istiyorsanız ya da başarılı bir pilot olmak istiyorsanız hangi yıl ve nerede doğdunuz çok önemli. Çizginin dışındakilerin yani normal beklentilerin ötesinde başarıyı yakalayan kişilerin hayatları tuhaf ve alışılmadık bir mantık izliyor. Gradwell bu mantığı basitleştirirken insanın kendi potansiyelinden en yüksek seviyede nasıl yararlanacağı konusunda bir plan sunuyor. Evet, Reis FM dinleyicileri, bu hafta da ekonomi raporunu burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.